Ayrım 32.
Sonra hoş bir erkeğin çekim alanına giren kadınların ilk istekleri canlanıyor içimde ve onun da beni fark etmesini istiyorum. Onun da beni beğenip heyecanlanmasını arzu ediyorum. Bunu her şeyden çok arzuluyorum. Sanki o beni tanıdığı ve bundan sonra tanıyacağı bütün öbür kadınlardan daha fazla beğenmezse dünya duracak ya da bütün yanardağlar aynı anda lavlarını fışkırtacaklar. Yanacağım ya da küller arasında boğulacağım. Yani o beni beğenmezse öleceğim. Yani o bana hayran olmazsa ben yok olacağım. Yani kadınlar aşık olduklarında bütün işlevlerini böyle yitiriverirler. Ya hani? Aynen öyle oluyorum. O sırada yaydığım titreşimlerden olacak Aras uyanıyor. Bana bakıyor. Aras bana bakıyor. Gözlerinde bana baktığında bir tek benden gizleyemediği hayranlık. Tanrım, Aras bana hayran. O bana hala hayran. Göz göze geliyoruz, bana gülümsüyor. Bembeyaz dişleri, mağrur bakışları, saklı kırılganlığıyla bana gülümsüyor. Tam elimi uzatıp onu dışarıya çıkartmak için camdan kutuyu açacakken Aras'ın kafası büyümeye başlıyor. Sonra ayakları ve elleri büyüyor. O korkunç bir deformasyon geçirirken ben çığlıklar atıp Tuna'yı yardıma çağırıyorum. Tuna, koş, Allah aşkına koş, abine bir şeyler oluyor, koş Tuna, Mabel. Ama sesim çıkmıyor. Dehşetle boğazımı tutup panik içinde soluksuz kaldığımı fark ediyorum. O zaman Aras'ın artık o cam kutuya sığmadığını, sıkışmaya ve ezilmeye başladığını görüyorum. Gözümün önünde can çekişiyor. Kutuyu kırmak için tepiniyor, tekmeler, sessiz çığlıklar atıyor. Onun bu deforme halinden ürküyorum. Uzaklaşıyorum kutudan. Güçlü ve dayanıklı bildiklerimizin aciz durumuna düşünce nasıl utanır, nasıl üzülürsek öyle hissediyorum. Göz göze geliyoruz. Tanrım, göz göze geliyoruz. Yalvarıyor bakışlarıyla. Çıkart beni buradan ada, diyor gözleri. Ben o bakışları artık hiç unutamıyorum. Özgür bırak beni artık ada. Artık bırak beni. Release me. Taş kesilmiş kala kalıyorum. Onu, o ilk gençlik aşkımı camdan bir tabutta 17 yaşında hapsetmiş, öylece seyrediyorum kederden delilerek. Ter içinde uyanıyorum yüzlerce kere. Sabah ezanı okunuyor. Ben yatakta ağlıyorum. Ah Aras, ah nereye? Onun gidişinden 13 yıl sonra hala ikimizi de özgür bırakmayışıma ağlıyorum. 30 yaşında bir kadının 17 yaşında bir delikanlıya aşık olması ne derece gerçekçi olabilir? Bir oğlan çocuğu genç bir kadına nereye kadar ne verebilir ki? Yanlış. Bu yanlışı uzatmaktan yıprana yıprana aynı karabasanı sık sık görmeyi sürdürüyorum. Sabah ezanından hemen önce. Sonra uyuyamıyorum. Dayıma anlatıyorum. Rüyalar onları görenden başkasını bağlamaz çocuğum, diyor gülümseyerek. Rüya sahiplerinin kiracı olmaktan çıkıp malmük derdine düşmeleri ise hiç sağlıklı değildir. Aman başka rüyalara taşın yağmur kız. Peki ya Tuna, benim ve Aras'ın küçük, sevimli, duygulu, kepçe kulaklı mavişimiz, küçük Tuna, Mabel. Beni gözünde fazlaca büyüten, tanrıçalaştıran Tuna. Artık iki sosyal etiketli, evli barklı erkek ve öğretmen Tuna. Sonsuz sevincim, en önemli tanığım benim. Tek tesellim, onu özgür bıraktığıma inanmam. Onun Meriç'le evlenip kendi yaşamını kurabilmesi, bu yangının külleri arasında kurtulan tek değerli şey belki de bu. Kim bilir? Meriç, pastellik, White Waters. Bütün fotoğrafların en güzel ama en silik karakterli objesi. Gölgeleri üstüne çekmekte usta kuzenim. Annemin açıklaması nereye kadar örtüyor Meriç'in seçilmiş pasifliğini. Anne sevgisinden, baba güveninden uzak büyümeseydi ne kadar daha farklı olacaktı Meriç. Peki ama bu sabırlı sessizliğinin altında yatan o ateşli dişi inatçılık değil mi sanki? Sonunda çocukluğundan beri istediği her şeyi elde etmesinin sırrı. O hep Tuna'yı isterdi. İlk gördüğü günden beri aklına Tuna'yı koydu ve sonunda Tuna'yı aldı. Doktor olmak istiyordu, oldu. Kuzguncuk'ta yaşamak istiyordu, yaşıyor. Zübeyde Hanım'ın bana olan hayranlığını hep kıskanırdı, sonunda onu da aldı elimden. Dördümüzün arasında en çelimsiz ve iddiasız görünen Meriç, bir tek o istediklerini topladı bir bir. Biz üçümüz paramparça kanarken o üzerinden hiç çıkartmadan uslu, masum, iffetli, mağdur kız kıyafetiyle ağır ağır yürüdü. Hep ikincil kalmaya özen göstererek hedeflerine doğru gitti. Gözyaşlarını ve sıkıntılarını ustalıkla farklı adreslere gönderdi. Aras'ın öldüğüne değil, bu durumda Tuna'nın bana koşacağına ağladı. Sanırım orta ikide veya üçteydim. Üsküdar Amerikan Koleji'nin emektar kantincisi Mustafa amca bunların şamatası yüzünden kalp krizi geçirip ölmüştü. Bütün kızlar ağlıyordu. Bir tek Meriç orada öyle duruyordu. Hiçbir şey olmamış gibi sakin ve sessiz. Yok bunlara oğlanlar laf atmışlar da bunlar da gidip Mustafa amcaya şikayet etmişler falan. Zavallı kantinci Mustafa amca da heyecanla o ufaklıkların peşinden koşarken... Meriç de şikayet eden, adım gibi biliyorum. O gün işgüzarlık ederek hep bayıldığı o ahlaklı, cici kız kostümünü giyip laf atan oğlanları şikayet eden mutlaka oydu. Kaç kez sorduysam taş gibi kaldı ve sonra hiçbir şey olmamış gibi sakin geçiştirdi olayı. Aynı yıl bizim sınıfta kan kanserinden ölen arkadaşım için ağladığımda yine taş gibiydi ve bana boş boş bakıyordu. Meriç'in babamı ve annemi yalnızca parasal destek olarak değerlendirdiğini sanıyordum. Dayımın bana özel ilgisini hep kıskanırdı çünkü Meriç'in sevmek yerine sahip olmak duygusuyla yöneldiğini düşünüyorum. Bu yüzden Tuna'yı sevdiğine de inanmıyorum. Meriç Tuna'ya sahip olmak istedi yalnızca. Fakat bu olanaksızdır. İyi biliyoruz ki Mavi Tuna ile Kumral adı arasına şimdiye dek ne Aras girebilmişti ne de Meriç girebilecektir. Biz onların anlayamayacağı bu bağla bağlıyız birbirimize. Ta bizim köşkün bahçesine girdiği ilk günden beri. Çünkü aslında benim bir yanım Tuna, Tuna'nın bir yanı da ben. Ah zavallı, güzel, sinsicik kuzen. Dalgasız, heyecansız, küçük tatlısı. Yüzeylerde dolaşmak, derinliklerdeki güzellikleri asla göremeden ölmek gibi bir ağır ceza taşır daima. Meriç'e karşı bir düşkünlüğüm hiç olmadı. Belki bizim köşke taşındığı ilk yıllarda acıyordum ona. Güzelliği, çalışkanlığı ve disipliniyle gelen başarılarını doya doya yaşamadığına üzülüyordum. Yakın olmaya, iki kız kardeş olmamıza gerçekten uğraştım da oldu. Ama o taştan yapılmış bir duvar gibiydi. Yine de itiraf etmeliyim ki ondan hiçbir zaman nefret de edemedim. Bende nefret bile uyandıramadı Meriç. Dişime göre değildi. Küçük lokmaydı ve hep de öyle kaldı. Bu nedenle olmalı, Meriç'e hiç kıskanmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bende kıskançlık uyandıran tek kadın Bürkan'dır. Dayımdan bağımsız olmadım hiç. Benimkisi gönüllü bir bağımlılıktır. Sigarayı bırakmak için önce istemek gerekir. Bütün bağımlılıklar böyledir. Sıkı bir alışkanlıktan kendi isteği olmadan ancak zorla kopartılabilir insan. Dayımın bazen benimle ilgili düş kırıklıkları yaşadığını sezerim ve o anda 10 tane sevgili yitirmişçesine kedere batar, yerlerde sürünürüm. Dayımın gözünden düşmemek için yapmayacağım çok az şey vardır herhalde. Ona benzediğimi söylerler. İnsanın hayran olduğu birine benzetilmesi çocukken güzeldir ama yetişkin birinin kendisi olabilmesini geciktirirse tadı kaçar. Bana öyle olmadı. Büyüdükçe dayıma zaten çok benzediğimi ayrımsadım ben. Büyüdükçe onu daha iyi anlamaya ve değerlendirmeye başladım galiba. Bilinen anlamda sahip olma arzusuna yakın olmadığımı düşünürüm. Yani sevdiğim, tutkuyla bağlandığım insanlar ille de yanımda yaşasınlar ya da benim bir şeylerim olsunlar istemedim hiç. Belki Aras hariç demeliyim. Evet, galiba öyleydi. Aras öyleydi. Fakat Aras'tan sonra yanımda olması gerekmez sevdiklerimin. Yürekte ve akılda olmak tutkusu daha güçlü bir sahiplenme duygusudur belki de. Bu nedenle dayımın aslında en çok bana ait olduğunu düşünmüşümdür hep. Bir kez o da Bürkan ortaya çıktığında korktum. Ama Bürkan benim zaten hiç içine giremeyeceğim bir alanın kraliçesi oldu. Aslında yeğeni olmasaydım ve belki yaşım da uygun olsaydı dayımın sevgilisi olmayı arzu ederdim. Onunla yaşanacak bir aşkın ne zor ne acıtıcı ama ne şahane ve baş döndürücü olacağını düşünmek bile uçuruyor beni. Sanki ensest bir gizemi var bu düşün kendi içinde. Mi acaba? Ne zaman dayımla yaşanması imkansız olan aşkımı düşünsem, bunun bütün zamanların baş klasiği olacağından hiç kuşku duymam. İmkansızlığın albenisidir bu. The Incredible Seduction of Unimaginable. Bunu kimse bilmez. Aras gittiğinde perperişan olduğum doğru. Ama bazılarının iddia ettiği gibi hala yaşamımı düzene sokamadığım konusu bana saçma geliyor. Kim yaşamını tamamen düzene sokabilmiş ki? Düzene girecek bir şey midir yaşam? Her an her şeyin olası olduğu, sahiplenilmiş hiçbir aşkın soluk alamadığı, süreklilik denen şeyin delik deşik edildiği bir zaman tünelinde yaşamı düzene sokmak ne demektir Allah aşkına? Kim uydurur bu kavramları ve salar toplumun üstüne? Aras gittiğinde feci yıkıldım. Çok gençtim ve gidenlerin yalnızca uzaktaki yaşlılar ve kurgu karakterleri olduğunu sanıyordum. İlk yanılgılar, ilk ihanetler, ilk düş kırıklıkları. Ama ölmedim. Fakat dayım veya Tuna giderse dayanamam. Ölür ve onlarla giderim sanki. O ikisi o kadar önemli. Yani neyse, bu konuyu düşünmek bile bana acı veriyor. Hem de çok. Annem ve babam bana klasik anlamda sevgi ve güven veren ebeveyn oldular. Delirmeyişim veya intihar etmeyişim tamamen sağlam ve seveceğim bir anne baba ilişkisi içinde büyümem yüzündendir diye düşünürken yakalardım kendimi zaman zaman. Babam çok romantik bir çocuktu. Bir baba olarak harikaydı. Annem iyi arkadaştır. Müthiş bir sırdaş. Bir azizedir benim gözümde. Keşke onun kadar sabırlı olabilseydim. Aliye, şeytan, Lucifer. Ona yardım için uzanan bütün elleri kopartıp atmış, kanla beslenen bir şeytan. Hayatımda ondan daha çok tahrik ettiğim bir kötüye henüz rastlamadım. Evet, hiçbir şey yapmasam da insanları tahrik eden bir duruşum, bir tavrım var. Belki de bazı erkek tiplerinin beni albenli buluşları gibi daha ağzımı açmadan bana gıcık kapanların gizemi de buradadır. Bilmiyorum, ben psikolog değilim. Onu bir fotoğraf galerisinde bulduğumda oranın yöneticisi olmak isteyen bir ofis gördü. Yetenekli ve hırslıydı. Çok hırslıydı. Önce yalnızca yardım etmek duygumu tatmin için ilgilendim. Aynı alanda yetenekli olan birisine yardım etmek öncelikle rüştünü ispat etmiş bir özgüven ve o kişinin ileriki bir tarihte rakip olmayacağına dair bir ön onay gerektirir. Kimin mi? Kişinin kendi sağduyusunun tabii. Kimi bilerek, kimi bilmeden ama bu herkes için böyledir. Tersine inanmıyorum. Kompozisyonu, kadrajı, ışık algılaması ve hırsı fotoğrafçı olmak için idealdi. Görgüsü, bilgisi ve parası yoktu. Hayırsever bir ruha ve sabırlı iç kadrolara sahip olamadım hiç. Acımasız, katı biri değilimdir ama çocukken bile Kemalettin Tuğcu'nun romanları ağlayarak okumaktan zevk alan Meriç'e eşlik ettiğimi anımsayamıyorum doğrusu. Ali'ye yaz aylarında İstanbul'a dönüşlerimde hep ilerleme kaydetti. Hırçın ve kaprisli olduğunu elbette anlıyordum ama çok güç geçtiğini, zaman zaman anlattığı çocukluğunun sancılarından çabucak kurtulamayacağını hissediyordum. Geçmişi soğuk ve acımasız anılarla doluydu. Ya da öyle anlatıyordu. Belki bu bile benim için bir cazibeydi. Tanıdığım en kötü çocukluk Meriç'inkiydi ve onunkinde bile Aliye'nin anlattığı dayak, işkence, cinsel taciz, açlık ve intihar denemeleri yoktu. Yaşam standartı yükselirse içindeki nefret azalır ya da bunu çok yetenekli olduğu fotoğraf sanatına yöneltebilir diye umuyordum. Kim bilir, birini değiştirip ben yaptım diye böbürlenme kompleksiydi benimkisi belki de. Değişti. Taşralı bakışlarını ve yürüyüşünü attı. Okudu. Okudukça bakışlarındaki boşluk doldu. Düşündükçe yüzüne anlam geldi. Giyimini düzeltti ama nefreti ve yıkıcılığı arttı. Uyuşturucuya başladığını öğrendiğimde şaşırmadım. Ama denediği hiçbir şey içindeki öfke ve şiddeti söküp atamamıştı. Ali'ye kendisiyle başa çıkmak için yanlış yollara gidip yeniden yaralanmaktan sanki vahşi bir zevk alıyordu. Bana karşı belirgin bir sarkastiklik, kafa tutar bir tavır aldığı yaz, Tuna ile kısa sayılmayacak bir ilişki yaşadığını kaba saba sözlerle satır aralarına sıkıştırmaya başladı. Tuna'nın cinsel performansiyonu ve bedeniyle ilgili abuk subuk dokundurmalar, hiç zekice sayılmayacak sözde espriler yapıyordu. Kalabalık bir ortamda Tuna'nın oral sekse bayıldığını ve bunun için Aliye'nin kölesi olacağını el işaretleriyle anlatırken, yüzüme oturan üzüntülü resme bakıp zevkten titrediğini unutmuyorum. Tuna'yı elimden aldığını sanmasının zevki olmalıydı bu. Oysa zavallı Aliye. Daha sonra araları iyi olan çiftlerle arkadaşlık kurup onların aralarını bozmak seri oyununa girdiğini duydum. Erkeklerin en dayanıksız olduğu cinsel zayıflıklarını kullanarak birkaç nişanlı ve evli çiftin ayrılmalarına neden oluşu, onun için bir yıkıcılık zaferi olmalıydı. Hiç sormadım Tuna'ya. O da bana yurt dışında yaşadıklarımı sormadı. Kısa ve sancılı aşklardan, kimi gerçeklerden uzun ilişkiye taşınabilecek kadar değerli ve hoş erkek arkadaşlarımdan hiç söz etmedim ona. İncineceğini biliyordum. Geçen yazdı. Ali'nin hemen bütün çevrelerden aforoz edildiği zamanların başı. Bir gece arkadaşlarla sinemadan çıktığımızda onu İstiklal Caddesi'nde yapayalnız yürürken gördüm. Yanıma yaklaştı ve sigara istedi. Darmadağınıktı. Acıdın mı? Bilmiyorum. İyi olduğumdan mı? Ben iyi biri miyim? Ben Tuna kadar iyi değilim ki. Kimse Tuna kadar iyi olamaz. Sen de gel, çocuklarla bana gidiyoruz diyiverdim. Geldi. Bir şeyler yenildi, içildi, konuşuldu. Eski fotoğraflara bakıldı. Derken herkes gitti ama Ali'ye kaldı. Eski fotoğraflar, içki, gece derken birden eskiyi çok özledim. Köşkü, kuzguncuğu, babamı, dayımı, annemi, Tuna'yı, Cihan dadımı ve Aras'ı. Ah Aras, çok sarhoştum ve çok özlüyordum. Birden bir ölüyü özlemenin ne olduğunu anlatmaya başladığımı anımsıyorum. Onu öldürenin aslında ben olduğumu haykırarak ağladım mı bilmiyorum. Yapmış olabilirim. O son noktaya gelince genelde böyle yaparım. Aniden Ali'ye beni öpmeye başladı. Çok ateşliydi ve aceleyle beni soyuyordu. Ne olduğunu anlamadım ama o sıcaklık, o ateşi dokunuşlar hoşuma gitti. O sırada dokunmaya, okşanmaya çok ihtiyacım vardı. Ve Ali'nin benimle sevişmesine karşı koymadım. Ayrıntılar çok silik. Feci başım ağrıyor ve bir daha içmemeye yemin ediyordum. Ertesi sabah Ali'nin bedenimi nasıl tırmalayıp nasıl kanattığını dehşet içinde gördüğümde bir gece önce gerçekten bilincimin yerinde olmadığını anladım. Hayır, kendimi masum çıkartmak için söylemiyorum bunları. İlk başta onun öpüşleri hoştu ve bundan hoşlandığımı yadsımıyorum. İster inanın, ister inanmayın ama o sırada bir erkek tarafından öpülüp okşanmaktan farklı bir haz yaşamadım ben. Ama benim için önemli bir şeyin eksik olduğunu hissedecek kadar da ayıktım. Tıpkı bir doğa fotoğrafı gibi. İyi bir doğa fotoğrafı çekmek için ışık şarttır ve ışık iyi kullanılmak ister. Benim için de iyi bir sevişmenin bir erkekle olması şartı olduğunu o gece anladım. Çünkü bir erkek bedeninin içimde benimle buluşması olmadan cinselliğin bana eksik ve yavan geldiğini öğrenmiş oldum. Tartışılmayacak tek konunun zevkler olması hoş doğrusu. Ertesi sabah uyandığımda Ali'ye yoktu. Onu ancak yarım yıl sonra gördüm. Doğum günümde çıktı, geldi. Hayır, Tuna'nın sandığı gibi onu ben davet etmedim. Geleceğinden haberim yoktu. Sonra da ortalığı birbirine kattı, gitti. Olay çıkartmayı planlayarak köşke geldiğine adım gibi emindim. Hakkımda tıpkı o dehşet gecesi Aras'ı benim denize itip öldürdüğüme dair olduğu gibi şimdi de eşcinsel, lezbiyen olduğum dedikoduları çıkmış. Çıksın, ne yapayım? Lezbiyen olsaydım bunu saklamazdım. Bilirler beni. Aras'a gelince, bir anlamda onu ben öldürdüm. Bu duygu daima vizörümde. Suçluluk duygusu derinizin altına girdi mi artık çektiğiniz bütün fotoğraflara hakim olur. Hepimiz biraz suçlu değil miyiz engel olamadığımız ölümlerden ve mutsuzluklardan sanki? Yangınları, cinnetleri, yoksullukları, savaş ve hırsızlıkları seyrederken hepimiz biraz katil, biraz hırsız ve biraz da fesat değil miyiz yani? Hadi canım, don't be shy, hepimiz öyleyiz. Bunu en iyi Tuna anlar. Tuna anlar. Zübeyde Atacan, ev kadını, dul, iki erkek çocuk annesi, çocuklarından biri ölü, konuşmama hakkını kullandı. Meriç Atacan, tıp doktoru, patolog. Evli, şair Doğan Gökay ve aktris Pervin Gökay'ın yeğeni. Yanılıyorlar. Size söyleyebileceğim tek şey budur. Hakkımda yanılıyorlar. Yani beni küçümsüyorlar. Bunu en çok Ada ve Tuna yapıyor. Ama böyle işte. Nasıl desem yani? Hiçbiri ama hiçbiri gerçekten denemedi. Hayatım boyunca kimse beni gerçekten tanımaya çalışmadı. Belki Pervin halam ve biraz da Doğan amcam. Onlar da çabuk vazgeçtiler. Biri aktris, oynadığı sahneleri gerçek sanır, yaşamınıysa sinema. Öbürü şair, imge dünyasında yaşar, kendi düşlerine aşıktır. İkisi de egoları fazla gelişmiş, bu yüzden başkalarına ayıracak vakitleri az insanlar. bana karşı sabırsız davrandılar. Yani işte öyle oldu. Tabii ada için durum başkaydı. Onun durumu hep özeldir. Herkesin onun için vakti vardır. Bana gelince, yani benim öz annem bile kendi çocuğu için sabırsızdı ve benim için vakti yoktu. Kısacası hiçbir akrabam, hiçbir arkadaşım, hatta kocam dahil beni ne yüreklerine ne de asıl dünyalarına kabul ettiler. Yani bütün bu duraklarda hep bir konuk, hep bir arka plan resmi oldum ben. Doğan amcamın dediği gibi hayat gerçekten de bir tiyatro olsaydı, o zaman ben bütün güçlü kişiliklerin çoktan sahne aldıkları, bütün büyük rollerin dağıtıldığı bir anda kimsenin dikkatini çekmeden kulise giren ve kimsenin beğenmediği son figüran rolüne razı olan sonuncu sınıf bir aktrist olurdum. Nasıl desem bilmem ki, onlar aynı sahneyi paylaştıklarım öyle güçlü kişiliklerdi ki daha başından benim şansım kalmamıştı yani. Bence, yani kanımca, tanıkların kimliği önemlidir. İnsanların genetik haritalarında kriminal ipuçları çıkartılabilir, endokrinolojik servetlerinden davranış analizleri yapılabilir. Benimkisi çok tipik ve basittir. Çok genç, güzel ama zayıf karakterli hostes kız Mary, varlıklı, yakışıklı, orta yaşlı ama karaktersiz, çapkın erkek Demir Gökay ile evlenir. Tabii hemen çocuk yaparlar ve adam vakit kaybetmeden yeni sevgililere doğru gider.